والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Güzel toplantıyı düzenleyen ilim adamı dostlarımıza ve bu da güzel tebliğe sunanlara ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Hikmet gibi son derece önemli bir konu. Bana göre bu konu çok sayıda sempozyuma sebep olacak derecede önemlidir. Çok mühim bir konu. Ben Beşir Elyarsoy Hoca gibi konuşmayı çok isterim ama yani eski ulemayı çok böyle temsil etmek ve onun gibi bunlar tam bir hürriyet ve özgünlük içerisinde bunlar yazmışlardır cümlesini de kullanmayı çok isterim. Ama mesela Mahfuz Hoca'nın açılış konuşmasındaki o mihne meselesi, İmam Şafii'nin zincirle Yemen'den Bağdat'a getirilmesi falan, bunları zihnimizin arka planında tutalım. Ve benim şahsi, tamamen şahsi bir kanaatim, tarihçi dostlarımdan talebim aynı zamanda. Bu kitapların, yani bize gelen fıkıh kitaplarının o fukahaya aidiyeti konusunda da benim ciddi şüphem var. Bütün bunları söyledikten sonra İmam Şafii'de hikmet teorisi konusuna girelim. Hikmet son derece önemli bir kavramdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bütün nebilere verildiği ifade edilen kitap-ı hikmet Nebimiz sallallahu aleyhi ve selleme de verilmiştir. Hatta İbrahim aleyhisselam Mekke'yi Kabe-i Şerif'i bina ettikten sonra dua etmiş. Rabbena ve ba'd fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yüzekkihim ve yuallimuhum el-kitabe ve el-hikme diye dua etmiş. Ya Rabbi sen bunlara kendi işlerinden bir elçi gönder. Onlara senin ayetlerini okusun. Onlara kitabı ve onları geliştirsin, kitabı ve hikmeti öğretsin demiş. Bu son derece önemli olan kavramın İslam fukahası içerisinde sadece İmam Şafii tarafından çok kısaca ele alınmış olması, girişteki konuşmayı yapmama sebep olmuştur. Kitapla birlikte geçen o hikmet, sadece İmam Şafii'de dile getirilmiş oluyor. İmam Şafii, Beyhaki'nin cemletmiş olduğu Ahkam-ı Kur'an'ından El-Umm'ünde ve El-Risalesinde bu konuya yer veriyor. Özetle şöyle diyor, diyor ki hikmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Buna delil olarak hikmetle ilgili ayet-i kerimeleri getiriyor. En başta zikrettiği şu, Estağfirullah, Âl-i İmran Suresi'nin 164. ayeti لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ اَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ لِيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ İşte Allah-u Teala müminlere ikramda bulundu. Çünkü içlerinden bir Rasul çıkardı. Onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları geliştiriyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Şimdi İmam Şafii diyor ki burada diyor فَلَمْ يَجُزْ وَاللّٰهُ عَلَمْ اَنْ تُعَدَّ الْحِكْمَةُ هَهُنَا اِلَّا سُنَّةُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Yani hikmet burada mutlaka Resulullah'ın sünnetinden başka bir şey değildir. Ondan sonra da diyor ki Sünnet-i Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme mübeyyinetun alillahi ma erâde delilen alâ khâsihi ve âmmihi thumme qarana hikmete biha bi kitâbihi fe etba'aha iyâhu ve lem yec'al hâdâ li ahadin min khalqihi gayri rasulihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti Allah'tan alarak Allah'ın muradını insanlara açıklamasıdır. Bu da Kur'an-ı Kerim'in hası ve ammi için bir delil olarak şey yapmıştır. Allah-u Teala hikmeti madem Kur'an-ı Kerim ile beraber zikretmiştir. Yani وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ demiş, enzele fiilinin mefulü yapmıştır. Ondan sonra يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ demiş, يُعَلِّمُوا فِي yani kitap ve hikmet birbiriyle beraber madem zikredilmiştir. Hem verme fiilinin mefulü, hem inzar fiilinin mefulü, hem talim fiilinin mefulü. O zaman diyor ki İmam Şafii, وَلَمْ يَجْعَلْ هَذَا لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ غَيْرُ رَسُولِهِ bunu da Resulü'nden başka hiç kimse için yapmamıştır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dışında hiç kimse için yapmamıştır. Şimdi özet olarak diyor ki, hikmet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Ki son derece tabi haklı, madem Resulullah insanlara kitap ve hikmeti öğretiyor, kitabı biliyoruz, ikisini de bilmek zorundayız. İkincisi de mecburen Resulullah'ın sünneti olacaktır. Ondan sonra da diyor ki, Allah-u Teala kitap ve hikmeti birlikte zikrettiğine göre, hikmet de tıpkı Kur'an-ı Kerim gibi Allah-u Teala tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyedilmiştir. Resulullah başka burada okuduğu ibarelerde değil, yani El-Risale'nin ve El-Umm'un başka yerlerinde şöyle diyor. Diyor ki, Resulullah Kur'an-ı Kerim'in mücmelini Allah-u Teala'dan almış olduğu vahiyle tafsil etmiştir. Bir de Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın beyan etmediği bir takım hükümleri ortaya koymuştur. Dolayısıyla sünnetle ortaya konan hükümlerle kitapla koyan hükümler arasında bir fark yoktur. Şimdi bizim tebliğimizin başlığı İmam Şafii'de hikmet teorisi. Niye bu teori kelimesini kullandık? Aslında bu isimlendirme bana ait değildir. Mahfuz Hoca'ya aittir. Çünkü böyle bir tebliğ sunacağımdan 3 gün önce haberim oldu. Daha önce ilk devir Şafii uleması ile İmam Şafii arasındaki farkların Şafii mezhebini ne hale getirdiğini anlatmayı vaat etmiştim ama böyle bir şey benim için çok daha büyük bir nimet oldu. Daha iyi yani. Çünkü hikmet konusu çok önemlidir. Bunda bir hikmeti var galiba. Şimdi bu teori kelimesini Mahfuz Hoca seçmiş ama çok güzel seçmiş. Neden dolayı? İmam Şafii teorisini hikmetle ilgili ayetlere dayandırıyor. Ama hikmetin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme has olduğunu söylüyor. Halbuki hikmet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme has değildir. Allah-u Teala bütün nebilerine kitap ve hikmet vermiştir. Evet, şimdi Cenab-ı Hak En'am suresinin 83'ten 90'a kadar olan ayetlerde 18 tane Nuh aleyhisselamdan İsa aleyhisselama kadar 18 tane nebi sayıyor. Sonra o min ebâihim ve ihvânihim ve zürriyâtihim ve iştebeynâhum وَهَدَيْنَاهُ مِلَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمٍ diyerek babalarından Adem Aleyhisselam'a kadar, zürriyetlerinden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le ve kardeşleri, dolayısıyla tüm nebileri Cenab-ı Hak orada işaret ettikten sonra diyor ki اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّ onlar kendilerine kitap, hüküm ve nebilik verdiğimiz kişilerdir diyor. Şimdi o hükmün ne olduğunu da Ali İmran 81'de bize ifade ediyor. وَيْلَقَدَ اللّٰهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ o zaman o hüküm hikmettir öyleyse. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ şimdi İmam Şafii'nin teorisini kurduğu, yani teoride hatalar birinci hata, hikmet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme has değildir. İşte bütün bu ayetler, bütün nebilerde hikmetin olduğunu, onların da insanlara hikmeti öğrettiğini gösteriyor. Sonra İmam Şafii burada nebi ile Resul arasındaki farkı gözetmemiştir. Hikmet Nebi ile Rasul arasındaki fark bizim ulema tarafından da benim tespitlerime kadar hiç tespitlerime göre gözetilmiş değildir. Hatta Nebi Rasul olarak Rasul de artık Nebi'ye de benzemeyecek bir şekilde tarif edilmiş. Rasul, kitabı tebliğ eden ve ma ala Rasul ille belâh. İmam Şafii sünnetin farz olan şey olduğunu ifade için Atiyullah ve Atiyurrasul ayet kelimeyi bu mealdeki ayetleri delil getirmiş. İşte Atiyullah ve Atiyurrasul ve illem biminkum Nisa suresinin 9. ayeti. Bu ve bunun buna benzer ayetleri delil getirmiş. Kur'an-ı Kerim'de Rasul'e itaat emredilmiştir. Niye? Çünkü Rasul kendi sözünü söyleyen kişi değildir. Ondan dolayı Allah-u Teala çok sayıda ayette وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَى وَمَا عَلَى الرُّسُولِ اِلَّا الْبَلَى وَمَا عَلَيْكِ اِلَّا الْبَلَى diye Rasullere düşen sadece tebliğdir. Tebliğ ettiyse söz mübelliği için ona risaleti verene aittir, kendisine ait değildir. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme risaleti Allah verdiğine göre tabii ki men yut'i Rasul'e fakat ata Allah olacaktır. Kim Rasul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olacaktır. Ama siz Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde Nebi'ye itaat emrini bulamazsınız. Nebi kendisine kitap indirilendir. Kendisine iki hikmet verilendir. Ama itaat risalet vasfıyladır. Nübüvvet vasfıyla mesela Mümtehine suresinin son ayetinde mesela o kadınlarla beyat aldığı zaman, vakit suratta geçiyor, onun içine yapacağım. Beyat aldığı zaman, وَلَا يَعْصِينَكِ مِنْ مَعْرُوفٍ demiş. Yani marufta sana isyan etmeyecekler. Halbuki Rasul sıfatıyla her konuda itaat vardır. Bir ayrım söz konusu değil. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatasını bildiren ayetlerin tamamı Nebi kelimesiyle başlar. Ya eyyühen nebiyyü lime tuhaddimu ma ahaddallahu lek. Ey Nebi, Allah'ın sana helal kıldığını niye haram kılıyorsun? Ondan sonra وَمَا كَانَ الَّذ۪ينَ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُسْكِنَ فِي الْأَرْضِ رِدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهِ يُرِينَ الْآخِرَةِ. Neyse, bunu uzatırsam bu apayrı bir konusu kısaca geçiyorum. Yani Nebi ve Rasul farkını gözetmemiştir İmam Şafii. Dolayısıyla hikmetle Kur'an arasındaki fark da maalesef kaybolmuştur. Ondan sonra hikmet sadece Rasulullah'a hastır diyor, öyle bir şey yok. Hikmet nebilere de has değildir. Çünkü Allah-u Teala kitabında diyor ki يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَلَقَدْ عَتِيْنَا لُخْمَانَ الْحِكْمَةِ. Yani Allah hikmeti gereken gayreti gösterene verir. Kime de hikmet verir, verilmiş ona çok şey verilmiştir diyor. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, yani şimdi ben gerçekten İmam Şafii'ye hayret ediyorum. Yani hem hadisi son derece önemsediğini söylüyor, hem de yani bu nasıl oluyor, ondan dolayı kitapların mevsukiyetinde şüphe ediyorum diyorum. Mesela diyor ki İmam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde ki Buhari'de geçen bir hadistir. La hasede illa fisneteyn, raculun etâhu allâhu mâlen, فَسُلِّتْ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا رَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ. Yani Allah'ın hikmet verdiği bir kişiden bahsediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'de ondan bahsediyor. Dolayısıyla şimdi burada hikmet tamam sünnet. Hiç şüphe yok. Ben son derece doğru olduğuna inanıyorum ama onun yerini doğru tespit etmek lazım. Hikmet doğru hükümdür. Niye biliyor musunuz? Çünkü hukum, hikmet. Hukum, mastar. El-hikme, mastar lin-nav. Mastar-ın nav dediğimiz şeydir. Yani bir çeşit hüküm demektir. Hükmün sahih olanına hikmet denir. Gayri sahih olanına hikmet denmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de eğer kendisine gelen vahiy ise hiçbir zaman hata etmemesi gerekirdi. Mesela olarak biliyorsunuz yani bu bizim fukaha tarafından adeta ittifakla kabul edilmiş bir görüştür. İşte vahiy gayri metlu diye. Eğer böyle bir şey varsa Allah-u Teala şu ayeti söylemezdi. Nisa suresinin son ayeti Estağfirullah. Kulillahi yuftikum fil kelale diyor. Sonra devam ediyor. Senden fetva istiyorlar. Size kelale konusundaki fetvayı Allah veriyor diyor. Sonra devam ediyor. En sonunda gibi yinullahu lekum en tadillu diyor. Çünkü kelale ile ilgili hüküm Nisa 11-12. Ayette var. Çok dikkatle bakarsanız bulursunuz ama yanılmamak da hemen hemen imkansız gibi. Ondan dolayı Allah-u Teala diyor ki yubeyyinullahu lekum en tadillu. Aslında bu en tadille demesi gerekirdi. Çünkü yesteftunek. Niye en tadillu diyor? Çünkü hikmet Resulullah'la Müslümanlar arasında müşterek bir kavramdır. Dolayısıyla Müslümanlar da yanılabilirler. Evet. Ben zaten bu toplantılarda en çok ondan rahatsız olurum yani. Haklısınız da. Şimdi yani ben de olsam aynı şeyi yapacağım Allah razı olsun. Şimdi yübeyyinullahu lekum en tadille demesi lazım. Çünkü esteftunek diyor. Senden fetva soruyorlar. Halbuki en tadillu diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hikmet konusunda bizim örneğimizdir. Bizim örneğimizdir. Resulullah yanılıyorsa eğer bir vahiy gayri mektubu varsa bu ayet olmaz. Böyle bir ayet olmaz. Şimdi hikmet öyle güzel bir kelimedir ki hikmet Resulullah'ın bize öğrettiği problem çözme yöntemidir. Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarma yöntemidir. Hikmet ilimle din arasındaki ortak noktadır. Çünkü Allah-u Teala dini fıtrat olarak tanımlamıştır. Ayetlerini ayatullahi munzele vel mahluka diye yaratılan ve indirilen ayetler diye ikiye taksim etmiştir. Her ikisinden elde edilen doğru bilgiler hikmettir. Dolayısıyla hikmet son derece önemli bir kavramdır. Şimdi İmam Şafii'nin bu sünneti Kur'an-ı Kerim'in yanında ikinci bir kaynak olarak yapması maalesef yani bana göre Kur'an'da sünnette anlaşılmamış oluyor. Buna çok örnek verdim de vakit dar nasıl vereyim. Gerçekten yani onlarca örnek verebilirim. Ama size çok kısa bir şey söyleyeyim. Fazlasını belki daha sonra şey yaparsınız. Mesela Safa ile Merve arasında sa'y. Allah-u Teala ayeti kerimesinde diyor ki اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِلِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَيَعْتَمَرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّقْفَ ب۪يمَا Safa ile Merve Allah'ın şeailindendir. Kim beyti hac eder ya da umre yaparsa arasında sa'y etmesinde bir günah yoktur. İmam Şafii diyor ki فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا لَا يُفِيدُ اِلَّا الْاِبَاحَ diyor. Yani فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا demek sadece mubahlık ifade eder diyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki اِسَعُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعِيَ Sa'yedin Allah size sa'yı farz kılmıştır. Şimdi İmam Şafii ayeti bırakıyor, hadisi şerifi alıyor. Diyor ki Safa ile Merve arasında sa'y etmek farzdır. Kim ki bir adım eksik bırakırsa hacı da olmaz, umresi de olmaz diyor. Halbuki sünnet Kur'an-ı Kerim'den yapılan üretimdir. Sünneti ayetlere benzer olarak görmek yanlıştır. Üretilmiş olan şeye benzemez. Allah-u Teala Kitab-ı Muhkimet ayati otumme fussilet milledin hakimin habir ellâ te'abudu illallah inneni lekum minhu nedirum ve beşir buyurmuştur. Bu bir kitap ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra hakim ve habir tarafından açıklanmıştır ki Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz. Ben de size onun tarafından beşir ve nedirim demiş. Şimdi bu ayeti kelimelerin bir ayeti diğer ayette açıkladıktan sonra ortaya çıkan şey hikmettir. Hikmet adeta toprağın içerisindeki maden gibidir. Bu dünya yaratıldığı günden beri o maden vardır ama herkes çıkaramaz. Hikmet de Kur'an-ı Kerim'in içindeki hükümlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin istihraç ettiği hükümlerdir. Dolayısıyla siz mesela Safa tepesinde bir Naile diye bir put vardı. Merve tepesinde İsaf diye bir put vardı. Mekkeliler Safa ile Merve arasında sa'y ederlerdi. Evet. Ama Müslümanlar bu sa'yı yapmıyorlardı. Diyorlardı ki bu sa'y bu şeyden bir ecdi sanemeyin diyorlardı. Bu putlardan dolayı yapılıyor. Biz yapmayız diyorlardı. Sonra Allah-u Teala ayetini indirdi. وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Haccı ve umreyi Allah için tamamlayınız diye emretti. Ama Resulullah hiçbir şey söylemedi. Bu Hudeybiye senesi değilmişti. Çünkü onu açıklayan ayet gelmemişti. Eksik ne bilmiyorlardı. Ama ne zaman ki Safa ve Merve min şa'airillah fe men hacce beyte ve atamer fe la cunah aleyhi en yatuf bi himayeti indi. Safa ile Merve Allah'ın şairindendir. Kim hac ve umre yaparsa o ikisi arasında sahi etmesine günah yoktur. Ayeti iner inmez anlaşıldı eksik. Ha demek ki biz sahi terk ettik. Biz bunu bu putlardan dolayı yapıyorduk. Meğer şairullahmış. O zaman etimmu emri ortaya çıktı. Etimmu el hacce vel umrete lillah. Ve hatta şöyle söyledi. Ma etemme haccum bi'in ve la umretehu ma lem yatuf beyne safa vel marve dedi. Aynı kelimelerle bir hadis-i şerifte var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı söz Ayşe validemizden de rivayet ediliyor. Dolayısıyla şimdi siz o ayette bu ayeti birleştirdiğiniz zaman ortaya Resulullah'ın sözü çıkıyor. İs'av fe innallâhe ketebe aleykumus sâye. Ama ayetleri birleştirmediğiniz zaman hikmeti de anlamanız mümkün değil. O zaman sünnetle ayet arasında bir mübayenet görüyorsunuz. Ondan dolayı Resulullah bizim ulema sünnet ayeti nesheder mi etmez mi diye hiç gereksiz tartışmalarla kitapları doldurmuşlardır maalesef. Sünnet Kur'an'ın Kur'an'dan elde edilen hükümdür ve hikmettir. Son cümleyi söylüyorum. İslam alemi hikmetsiz kalmıştır. Bununla ilgili özel çok sayıda sempozyum düzenlememiz lazım. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.